Ayrım 3.
Eski Çin kaynaklarının Çin ordularında savaşan Orta Asyalı Moğol, Türk ve benzeri ücretli askerlerden söz ettiği bilinmektedir. Çağdaş tarihçiler de Çin ve Roma'nın bol miktarda ücretli Türk askeri kullandığını saptamışlardır. Hatta güçlü ve zengin Romalı soyluların Türklerden kendilerine özel koruma birlikleri kurdukları bile savlanmaktadır. Bizans ordularının Türk oğulları anlamına gelen Turkopoloi diye adlandırdıkları ücretli Türk askerlerinden oluşmuş özel birliklerin olduğu bugün bütün tarihçilerce kabul edilmektedir. Bilindiği gibi Büyük Hun İmparatoru Atilla ücretli askerlikte bir sakınca görmek şöyle dursun, Roma ordusunun maaşlı generali olmuş ve bundan dolayı kurumlanmıştır. Öyle ki Osmanlı İmparatorluğu'nun 5. padişahı Sultan Çelebi Mehmed'in, 1. Mehmed'in, oğlu Şehzade Orhan'ın Bizans ordusundaki ücretli Türk askerlerinin komutanı olarak İstanbul'un fethi sırasında 1453'te Kumkapı Samatya arasındaki surları korumakla görevli olarak Fatih Sultan Mehmed'e karşı savaştığını değerli tarihçimiz Profesör İsmail Hakkı Uzunçarşılı'da doğrulamaktadır. Osmanlı Tarihi Cilt 1 Sayfa 474 Türk Tarih Kurumu Yayını Ankara 1982. Atalarımız yalnızca paralı askerler olarak yabancı orduların içinde onlar adına savaşmaktan da öte, belirli ücretler karşılığında üstelik bütün bir aşiret, bir boy olarak belirli bir yerin savunulmasını üstlenmekte de bir sakınca görmemişlerdir. Yukarıda da değindiğimiz gibi Profesör Gordlewski de bu büyük Türk akını karşısında şaşıran Bizans imparatorlarının çareyi bu Türklerin önüne, daha önce imparatorluk topraklarına gelip yerleşmiş Türk boylarını çıkarmakta bulduklarını yazmıştır. Balkanlara ve Tuna boylarına gelip yerleşmiş, hatta bazıları Hristiyan da olmuş, Kalaçlar, Kanglılar, Karluklar, Peçenekler, Gagavuzlar ve bunun gibilerden bir kısmını toptan Doğu Anadolu'ya getirip yerleştirmişler, bir kısmından da asker devşirip onları Doğu sınırlarına göndermişlerdir. Bizans tarihçileri de daha önce imparatorluk topraklarına gelip yerleşmiş bazı göçebe Türk boylarını belli bir ücret karşılığında toptan kiralayarak sınırlara yerleştirdiklerini ve imparatorluğu Türklere karşı gene Türklerle koruduklarını yazmaktadırlar. Hatta 15. yüzyılda Anadolu'ya gelmiş Brokyur adlı bir gezgin, atalarımızın yalnızca para içinde değil, kendilerine bırakılacak yağma ve otlak hakkı karşılığında da herhangi birinin hizmetinde savaşmakta bir sakınca görmediklerini belirterek, onlar için açıkta yaşarlar, başlarında bir şef vardır ama yurtlarını, çadırlarını yanlarında taşıdıklarından sık sık yer değiştirirler. Yer değiştirdikçe arazisi üzerine konakladıkları senyöre bağlanmaya, hatta savaş varsa ona silahla yardım etmeye alışmışlardır. Fakat onun arazisinden ayrılıp düşmanın arazisine geçince, şimdi eski senyöre karşı bu yeni senyöre hizmet ederler. Bunun kötü bir şey olduğunu düşünmezler. Gelenekleri böyledir, onlar göçebedirler diye yazmıştır. Doğan Avcıoğlu, AGE, sayfa 147. Ama niçin batıya göçmüşler? Ama bu yüz binlerce, hatta kimilerine göre milyonlarca insan 11. yüzyılda böyle durup dururken birden çoluk çocuk acaba niçin batıya doğru göçmeye başlamıştır? Kuşkusuz üretim ilişkileri henüz daha avcılık ve hayvancılık aşamasında bulunan ve savaşmayı çaresiz kendileri için bir yaşam biçimi haline getirmiş bu insanlar böyle bir kıtadan bir kıtaya elbette ne yeni su kaynakları ve otlaklar bulma umuduyla sürülerinin ardından yürüyüp gelmişlerdir, ne de kendilerine belki yeni paralı askerlik buluruz umuduna kapılıp göçmüşlerdir. Öyleyse acaba niçin gelmişlerdir? Acaba gerçekten bir budunun kendi toplumsal iradesiyle aldığı bir karar sonucu gerçekleştirilmiş bir göç müdür bu? Yoksa bir tehlikeden kaçış mı? Veya bir zorbanın zorunlu sürgünü mü? Burada şunu da belirtmek isteriz ki her ne kadar bilimsel olarak böyle bir ayrım yoksa da göçebe toplumlarla gezici toplumları bir kefede düşünmek galiba yanıltıcı olmaktadır. Çünkü sürüleri için yaz kış otlak peşinde, yani yaylak kışlak peşinde dolanıp dursalar da unutulmamalıdır ki göçebe toplumlar kesinlikle gezici veya gezgin toplumlar değillerdir. Tıpkı yurtlarından sürülmüş zoraki gezgin toplumlarında gezici toplumlar olmadıkları gibi. Çünkü gezici toplumlarda yurt ve yurtsama duygularının bulunmaması veya çok cılız olmasına karşılık göçebe toplum bireylerinde bu duygular garipsenecek denli güçlüdürler. Belki kolayca yurt da değiştirmektedirler ama aynı oranda da gene kolayca yeni yerleri yurt olarak benimseyebilmektedirler. Bu nedenle atalarımızın salt göçebeliklerinden dolayı bir serüven peşinde koşarak bir kıtadan bir başka kıtaya göçmüş olabilecekleri olasılık olarak dahi söz konusu edilmemek gerektir. Gene göçebeler kendilerine sürekli yeni yurt yerleri arayan toplumlar da değildirler. Üstelik tarihte çok sayıda devlet kurup devlet batıran ulus sanki sadece bizmişiz gibi çok sayıda devlet kurup batırmış olmakla da sık sık övünürüz. Ve ilginçtir, o yüzyıllarda da atalarımız Orta Asya'da gene devletin ve imparatorluğun birini kurup birini batırmaktadırlar. Bu devlet ve imparatorluklarda doğal olarak tıpkı daha önce kurulup batırılmış, ömürleri genellikle kurucularının veya çok çok oğullarının ömrü kadar olan ve ne birilerinin devamı ne de zaman dizinsel olarak ardı ardına ve aynı yerlerde kurulmuş, ötekiler gibi birer göçebe devleti veya imparatorluğudur. Ekonomileri tamamen yeni fetihlere ve yağmaya dayanmaktadır. Dolayısıyla atalarımızın salt yeni fetih ve yağma alanlarına sahip yeni devletler kurmak amacıyla ta oralara kadar gittiklerini savlayabilmek de bizce olanaksızdır. İşte bu nedenlerle böylesi büyük bir sosyal olayın bilimsel olarak tek bir gerekçeyle açıklanamayacağı da göz önünde tutulursa, atalarımızı bu büyük göçe zorlayan son derece önemli ve güçlü etkenlerin varlığı doğrusu yadsınamaz bir hal almaktadır. Nitekim tarihçiler de bu büyük göçle ilgili değişik savlar öne sürmektedirler. Kimine göre ana neden Orta Asya'daki büyük kuraklıktır, kimine göre yeni bir Moğol saldırısıdır. Kimine göre İslamiyet'in saldırılarından kaçmadır, kimine göre ise tam karşıtı İslamiyet'i yaymak amacıyla başlatılan bir cihattır. Kimilerine göre de Türklerin kendi içlerindeki bir kavganın sonucudur bu büyük göç. Kuşkusuz bütün bunların göç üzerinde az ya da çok mutlaka bir etkisi olmuştur. Ancak 11. yüzyıl başlarında Orta Asya'da tarihlerin sözünü ettiği kuraklık, böylesi bir büyük göçe neden olmak şöyle dursun, Türklerin Orta Asya'da bir yeni imparatorluk kurmalarına yol açmıştır. Kuraklık yüzünden hayvanlarına otlak ve su bulabilmek için güneye, Mavera-ün Nehre inen Oğuz boyları, Gazneliler ve Karahanlılarla savaşmak zorunda kalmıştır. Ve Tuğrul Bey bu savaşı kazanınca da Büyük Selçuklu Devleti kurulmuştur. Gene böylesine bir göçe neden olabilecek büyüklükteki bir Moğol baskısına ise ancak 12. yüzyıl ortalarında rastlanmaktadır. Orta Asya'da kurulmuş büyük Moğol imparatorluklarından biri olan Kara Hıtaylar ancak 12. yüzyılın ortalarına doğru batıya yönelebilmişler ve 1141'de Türkistan'ı da almışlardır. Bu olay ise Selçuklu İmparatorluğu'nun parçalanıp yıkılmasını hızlandırmakta etkili olmuştur. 11. yüzyılda atalarımızın böyle apar topar yurtlarından edilip Anadolu'ya göçmeye zorlanmalarında en büyük rolü oynayan etken doğrusu bizce de Müslümanlık olmuştur. Bilindiği gibi Türkler 10. yüzyıla kadar Müslümanlığı kabul etmemişlerdir. Arap orduları daha Emeviler döneminde 8. yüzyılda İran topraklarındaki bütün halkları İslamlaştırarak Mavera-un Nehre kadar geldikleri halde Türklerin sert direnmeleri karşısında çekilmek zorunda kalmışlardır. Böylece kendileri Müslümanlığı kabul etmedikleri gibi tam 2 yüzyıl boyunca Arap ve Acem ordularına karşı durarak da İslamiyet'in Orta Asya içlerine yayılmasını geciktirmişlerdir. 10. yüzyılda da sadece Seyhun ve Ceyhun nehirleri arasındaki Mavera-un Nehrin bereketli ovalarında tarımla uğraşan ve kentlerde oturan Türkler Müslümanlığı kabul etmişlerdir önce. Zaten kentlerde oturan Türklere tüccar anlamına da Sart denilmektedir. Yani Müslümanlığı önce küçük bir azınlık, çiftçi ve tüccar Türkler kabul etmişlerdir. Göçebe Türkler ise Müslüman olmamakta daha uzun yıllar direnmişlerdir. Profesör Faruk Sümer'in Oğuzlar adlı kitabındaki bir dipnotuna göre İbn Fadlan adlı bir Arap gezgini 921 yılında tanıdığı Yınal adlı göçebe Oğuz boylarından bir aşiret reisinin Müslüman olduğu için reislikten atıldığını, onun da bu yüzden eski dinine şamanizme dönmek zorunda kaldığını yazmaktadır. Kentli tüccar ve çiftçi Türkler, Sartlar bu yüzden düşman bile kesilmişlerdir eski dinlerinde kalmış göçebe Türkleri. Onları kafir ilan etmişlerdir. Türk dilinin ilk sözlük ve dil bilgisini yazmış Karahanlılar döneminin ünlü Türk bilgini Kaşgarlı Mahmut bile 100 yıl sonra 11. yüzyılda hala bu göçebe Türklerden kafirler diye söz etmektedir. Divanı Lugati Türk'te onlar için yok olası kâfirler, göğe de tanrı derler. Büyük bir dağ, büyük bir ağaç gibi görünen her nesneye tanrı derler. Bunların sapıklıklarından tanrıya sığınırız demektedir. Ancak ne var ki 10. yüzyılda Müslümanlığı Türklerin çok küçük bir kısmı kabul etmiş ve Müslüman Türkler daha yüzyıllarca azınlıkta kalmış oldukları halde ilginçtir 10. yüzyıldan sonraki bütün Türk devletleri de hep bir din devleti, bir Müslüman devlet olarak kurulmuşlardır. İlk Müslüman Türk devleti Karahanlılardır ve 10. yüzyılda 940'da Türkistan'da Müslümanlığı ilk kabul eden kentli Türkler Sartlar tarafından kurulmuştur. Ama elbette yalnızca Sartlar tarafından kurulmamıştır. Çünkü bilindiği gibi o günkü Orta Asya koşullarında bir yeni devletin kurulabilmesi, geleneklere göre yeni yeni fetihleri ve yağmayı zorunlu kılmaktadır. Yeni yerlerin fethedilebilmesi ise savaşçıların işidir. Yani usta savaşçılardan kurulmuş ordular gerekmektedir. İşte bu nedenle ilk Müslüman Türk devleti olan Karahanlılar'da hala Müslüman olmamış ve Müslümanların gözünde kafir göçebe Türklerin desteğiyle kurulabilmiştir. Devletin bütün askeri gücü göçebe Türk boylarından oluşmaktadır. Devletin kuruluş yıllarında daha fethedilip yağmalanabilecek komşular bulunduğu için olsa gerek, belki bu Müslüman Türk yöneticilerle onların gözünde kafir savaşçı göçebe Türkler arasında bir sorun çıkmamış olabilir. Ancak devletin kuruluşu tamamlanıp da göçebe Türklerin sürüleri Sartların etkili tarlalarını talan etmeye başlayınca işte kıyamet kopmuştur. Kısacası atalarımıza ne olmuşsa bizce bu Müslümanlık yüzünden olmuştur. Yani kimi tarihçilerin savladığı gibi 11. yüzyılda apar topar Anadolu'ya göçen atalarımız buralara Müslümanlığı kabul edip İslamiyet'i yaymak için bir cihat amacıyla gelmemişlerdir. Tam karşıtı, Müslümanlığı kabul etmedikleri için Müslüman olan Türkler tarafından bizce zorla yerlerinden, yurtlarından edilip göçürülmüşlerdir. Galiba atalarımızı da Anadolu'ya zorla Türkler göndermiş. Bir kez daha yineleyelim ki bu veriler atalarımızı 11. yüzyılda böyle birden apar topar batıya göçmek zorunda bırakanların gene atalarımız olduğu konusunda doğrusu bizde kuşku bırakmamaktadır. Ancak yerleşik Müslüman Türklere şamanist göçebe Türkler arasındaki bir süre sonra sonu sürgünlere kadar varacak neredeyse bir kanlı savaş haline almış sürtüşmeler, acaba gerçekten salt göçebelerin Müslümanlığı kabul etmeyip kafirlikte direnmeleri yüzünden mi doğmuştur? Oysa aynı Müslüman çevrelerin, Sartların bu kafir savaşçı göçebelere karşı takındıkları tavırların ilk yıllarda, 10. yüzyılda hiç de öyle düşmanca olmadığı bilinmektedir. Hatta tam karşıtı bu zıt konumlarının korunması için bile zaman zaman birbirlerine yardımcı olmuşlardır. Örneğin ilk Müslüman Türk devleti sayılan Karahanlılar kendilerine bir anlamda geleneksel bozkır devleti düzeni yerine klasik İslam devleti düzenini model seçmiş oldukları halde gene de kuruluşta işbirliği yaptıkları Oğuz boylarının göçebeliklerinin korunması için özel çaba harcamışlardır. Kentlerde oturan yöneticiler, soydaşları bu savaşçı göçebe boylar savaşçılıklarını, dolayısıyla göçebeliklerini yitirmesinler diye onlar için kentlerin çevresine ayrı, özel, çadırlı yerleşim merkezleri kurdurtmuşlardır. Hatta tarihlerin yazdığına göre Karahanlı Sultanı Ali Tegin'in kendisi de kentte Buhara'da oturmaz salt bu amaçla göçebe savaşçılar arasında çadırda yaşarmış. Ama ne var ki bir süre sonra savaş olmadığı zamanlarda bu göçebe savaşçı boylar yağmalarını devlet sınırları içinde sürdürmeye ve sürülerini de ekili topraklarda otlatmaya kalkışınca tüccar ve çiftçilerle bu göçebeler arasında ciddi çıkar çatışmaları ve sürtüşmeler başlamıştır. Bu çatışma ve sürtüşmeler giderek kanlı olaylar halini bile almıştır. Görüldüğü gibi daha ilk Müslüman Türk devletinde fetihler biter bitmez yerleşik Türklerle göçebe Türkler arasında çatışmalar baş göstermiştir. Devlete egemen yerleşik Müslüman çevrelerle onların temsilcisi ve düzeninin koruyucusu sultanlar da bir yandan yağmayı ve ekili alanlarda sürü otlatmayı yasaklarlarken bu savaşçı boylarla baş edebilmek için de derhal yeni bir ordu kurma hazırlıklarına girişmişlerdir. Ve göçebe Türk boylarına karşı kölelerden oluşan ücretli ilk özel ordu Karahanlılar döneminde kurulmuştur. Gene daha önceleri bu savaşçı Türk boylarının savaşçılıklarını sürdürebilmeleri için göçebeliklerini unutmamalarına çalışan Karahanlılar, 11. yüzyıla girilirken bu kez de onlara göçebeliklerini unutturabilmek için uğraşmaya başlamıştır. İkinci Müslüman Türk devleti olan Gazneliler döneminde ise bu göçebeleri iyi ok atmalarını engelleyebilirsek belki savaşçılıktan caydırıp yerleşikliğe geçirebiliriz umuduyla yakaladıkları erkeklerin baş parmaklarını bile kesmişlerdir. Bilindiği gibi Selçuklu Devleti de aynı yüzyıllarda Orta Asya'da Seyhun Nehri'nin Aral Gölü'ne döküldüğü bölgelerde oturan ve Kah Karahanlılar, Gazneliler, Samanoğulları arasındaki savaşlara, Kah bu devletlerden herhangi birindeki taht kavgasına verilecek ganimet karşılığında, ganimeti veren adına katılarak yaşamlarını sürdüren Oğuz boyları tarafından bir anlamda bu yerleşiklerle göçebeler arasındaki çıkar çatışması yüzünden çaresiz kalınarak kurulmuştur. 11. yüzyıl başlarındaki kuraklık yüzünden Oğuz boyları hayvanlarına yeni su kaynakları ve otlaklar bulabilmek için Selçuklu ailesinin öncülüğünde güneye Buhara kentine doğru inmek zorunda kalınca yerleşik Müslümanların çok sert tepkisiyle karşılaşmışlardır. Bir yandan Gazneli Mahmut, bir yandan Karahanlı hükümdarı Kadir Han onları parçalayıp yok edebilmek için olmadık tuzaklar kurmuşlardır. Örneğin Gazneli Mahmut, Selçuklu Bey'i Arslan Yabgu'yu tatlı dille çağırıp sarayında konukken tutuklatmış, hapsettirmiş ve Oğuz boylarından 4000 çadırlık bir kitleyi zorla Horasan'a yerleştirmiştir. Karahanlılar da geri kalan binlerce Selçuklu'yu kılıçtan geçirmiştir. Tuğrul ve Çağrı Beylerin yönetimindeki Oğuzlar ise bu kıyımdan çoluk çocuk, at, deve, binlerce ölü ve tutsak vererek anca kurtulmuşlar ve çekilerek Ceyhun Nehri'nin daha güneyine inmişlerdir. Ama burada da Gazneli Mahmut'un oğlu Sultan Mesut bir türlü rahat vermemiş onlara. 1038'de üzerlerine zamanın tankları sayılan fillerle donatılmış ordusunu göndermiştir. Ne var ki Tuğrul Bey bu savaştan beklenilmedik bir utkuyla çıkınca böylece Büyük Selçuklu Devleti'nin de temeli atılmış olur ve Tuğrul Bey adına ilk kez hutbe okunur. 1040'da Dandanakan Savaşı'nın kazanılmasından sonra da artık Selçuklu Devleti'nin kurulduğu halifeye de bildirilir. Ama gerek Selçuklu Devleti'nin gerekse Tuğrul Bey'in geleceği açısından asıl önemli olan olay ise Abbasi Halifesi Kaim Bey Emrillah tarafından Şiilerin Bağdat'a hakim oldukları bildirilerek kendisinden yardım istenmesi ve Bağdat'a çağrılmasıdır. Tuğrul Bey gerçekten de 1055'te Bağdat'ta halife tarafından çok büyük törenlerle karşılanır. Bağdat Şiilerin elinden kurtarılmıştır. Halife Tuğrul Bey adına hutbe okutur ve bütün yetkilerini ona devreder. Artık Selçuklu sultanları bütün Müslümanların sultanı olmuştur. 1059'da Şiilerin elinden Bağdat'ı ikinci kez kurtarmaya gittiğinde de halife bu kez kendisine Doğu'nun ve Batı'nın hakanı, dinin direği, İslam'ın kılıcı gibi ünvanlarla birlikte kızını da verir. Tuğrul Bey tam 66 yaşında olmasına karşın kızını alarak halifenin damadı olmuştur. Böylece de Selçuklu Devleti artık kentli tüccar ve çiftçilerin, sartların yani yalnızca yerleşik Türklerin koruyucusu olmaktan çıkıp bütün Müslümanların koruyucusu konumuna girmiştir. Nitekim bazı tarihlerde Tuğrul Bey'in halifeye Müslümanları göçebe Türklerin saldırılarından ve yağmasından koruyacağına dair söz verdiği belirtilmektedir. Doğrusu Tuğrul Bey'in 1057'de Musul'u fethinden sonra ortaya çıkan olaylar da bir anlamda bu söz verişten, böylesi bir bağıttan ileri gelmiş olsa gerektir. Tuğrul Bey, fethedilen Musul'un yönetimini her yıl belli bir vergi karşılığında yörenin ileri gelenlerinden birine bırakmıştır. Ama Selçuklu ordusundaki göçebe savaşçılar bu anlaşmaya aldırmadan kenti yağmalamak isterler. Bunu bir hak olarak görmektedirler. Lakin Tuğrul Bey izin vermez, karşı çıkar. Çünkü halifeye verilmiş sözü vardır. Göçebe savaşçılar hemen ayaklanırlar, kazan kaldırırlar. Tuğrul Bey bu baş kaldırı karşısında çaresiz kalır ve göçebe savaşçılara ödün verir. Hiç olmazsa cana dokunulmamalı, insanlara bir zarar verilmemelidir. Bu nedenle bütün Musullular çoluk çocuk çıktıktan sonra kenti yağmalamalarını diler onlardan. Ve gerçekten de kent boşaltılır, belirli bir süre göçebe savaşçıların yağmasına terk edilir. Görüldüğü gibi göçebe Türk boyları Oğuzlar daha Tuğrul Bey döneminde kendi devletleriyle de yani gene kendi boylarından olan Selçuklularla da karşı karşıya gelmişlerdir. İlk Müslüman Türk devletlerinde yerleşiklik, göçebelik çatışması şeklinde ortaya çıkan çelişki, böylece Selçuklularda gene aynı soydan iki grup arasındaki Müslümanlık-kafirlik sürtüşmesi görüntüsüne de bürünmüştür. Selçuklu sultanları artık Müslümanların sultanı olarak İslamiyet'i yaymak uğruna cihat peşinde koşmak amacındadırlar. Ama gel gör ki bu şamanist göçebe Türkler biz de devletin kurucusuyuz diyerek kendilerine ayak bağı olmaktadırlar. Profesör Claude Cahen de Anadolu'da Türkler adlı kitabında her ne kadar Tuğrul Bey gücünün en önemli dayanağının Türkmenler olduğunu biliyorsa da bu onu çetin bir sorunla karşı karşıya bırakıyordu. Onlarla çatışmayı göze alamıyordu. Ama Türkmenler kendisiyle aynı amaçları gütmüyorlardı. Eğer giderek artan sayıda Müslüman beyliklerince başbuğ olarak tanınmak istiyorsa, Türkmenlerin yağmacılığını kısıtlamak zorundaydı diyerek bu gerçeğin altını çizmektedir. Age sayfa 41. Ama ne var ki gene Kahe'nin belirttiğine göre Tuğrul Bey Türkçeden başka da bir dil bilmemektedir. Belki biraz Farsça anlamaktadır ama konuşamamaktadır. Yaşam biçiminde de eski Türk geleneklere ağır basmaktadır. Bu nedenle Türklerle ilgili konularda gerçekten çok zor durumda kalmaktadır. Ayrıca bu göçebe savaşçıların yağmacılıklarının ve başı bozukluklarının önlenmesi konusunda yapılabilecekler de öyle çeşitli değildir. Ya ordu hızla Selçuklu sultanlarından çok kendi oymak beylerine bağlı ve tek geçim kaynakları yağma olan bu Türklerden temizlenecek ve yeni bir ordu kurulacaktır. Türkler de tutsak edilerek zorla bir yerlere yerleştirilecektir. Nitekim Karahanlılar ve Gaznelilerde de akla gelen ilk çözüm bu olmuştur. Ayrıca Tuğrul Bey de zaten nicedir çaresiz kalmış, orduya öteki kavimlerden asker alınmasına da göz yummaya başlamıştır. Örneğin Bağdat'ın kurtarılması sırasında bile Selçuklu ordusunda Türklerle birlikte Acemlerden, Araplardan, Kürtlerden, Gürcülerden, Ruslardan ve benzeri devletlerden ücretli askerler vardır. Ancak Tuğrul Bey'in gerek Türklerin tamamını ordudan uzaklaştırabilmesi, gerekse uzaklaştırdıklarını tutsak edip zorla bir yerlere yerleştirebilmesi olanaksızdır. Öyleyse soruna bir başka çözüm aranmalıdır. Ya da bu göçebe Türk boylarının devletin koruma altına aldığı bölgenin dışına kendi istekleriyle çıkmaları sağlanmalıdır. Bu amaçla onlara yeni yağma alanları bulunmalı ve hedef olarak gösterilmeli o uzak diyarlara göçmeleri için uğraşılmalıdır. İşte bizce Selçuklu yöneticileri de ustalıklı bir biçimde bu yöntemi uygulamışlardır. Kısacası göçebe Türk boylarının 11. yüzyılda böyle birden akın akın Anadolu'ya göçmeleri de bizce hiç kuşku yok ki gene Türkler yüzündendir. Malazgirt Savaşı acaba niçin yapılmış? Hemen Tuğrul Bey'den sonra Selçuklu Sultanı olan Alparslan'ın 1071'de Malazgirt'te Bizans İmparatoru 4. Romanos Diogenes'in ordusuna karşı verdiği meydan savaşının amacı acaba gerçekten nedir?